Ayrım 7. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 67. Her ikisinin de verdikleri sözün ciddiyetini kanıtlamak için bir yılları olmuş ama bunun onlara nelere mal olacağını hayal bile edemezlermiş. Yolculuğun ilk kısmı bir katırın çektiği karavanda Sierra Nevada eteklerinde 2 hafta sürmüş. Onlara Venefrida'nın Barrancas'tan ayrılırlarken aileye katılmış olan hizmetçisi Con, Encarnacion'un sevgi dolu kısaltılmışı eşlik ediyormuş. Albay savaşlarla bölünen gecelerinde ardında çocuklardan bir iz bıraktığı bu engebeli yolları çok iyi biliyormuş. Ama ninemin karayolunu seçmesinin nedeni Riohacca guletinden korkmasıymış. Zavallı annem ilk kez bir katıra binmenin yanı sıra çıplak güneşlerden ve vahşi sağanaklardan bir karabasanda uçurumların buğusunda içi geçerek yüreği ağzında ilerliyormuş. Gece kıyafetiyle şafak vakitlerinde keman çalan belirsiz bir sevgiliyi düşünmek ona hayal gücünün bir şakası gibi gelmeye başlamış. 4. gün artık dayanamayacağına karar vererek ninemi eve dönmezlerse kendini uçuruma atmakla tehdit etmiş. En az annem kadar korkmuş olan Mina da dönme yanlısıymış. Ama sıra dağların efendisi olan dedem önlerine bir harita açarak dönmenin de ilerlemenin de bir olduğunu göstermiş. Bu olayın üzerinden geçen 11. günün sonunda son tepelerin ardında Valle Dufar düzlüklerini gördükleri zaman rahat bir nefes almışlar. Daha onlar yolculuğun ilk kısmını bitirmeden Gabriel Eligio Barrancas'a varmadan önce uğrayacakları 7 kasabadaki telgrafçıların suç ortaklığı sayesinde hareket halindeki sevgiliyle iletişiminin kesilmemesini sağlamış bile. Luisa Santiago'da payına düşeni yapmış. Tüm eyalet ağzına kadar cemaat bilinçleri içine girilmez bir ormanın gücüne sahip iguaran ve koteslerle doluymuş. Annem topunu kendi yanına çekmeyi başarmış. Böylece 3 ay kaldıkları Valle Dupar'dan başlayarak neredeyse 1 yıl sonra yolculukları bitene kadar Gabriel Eligio ile ateşli bir iletişim içinde olmuşlar. Genç ve heyecanlı akrabalar aracılığıyla sevgilisinin mesajlarını alıp ona yanıt göndermesi için yakınlarda bir telgraf ofisi olması yetiyormuş anneme. Ne okuması ne yazması olan ve bir sırrı ele vermektense ölmeyi yeğleyen sessiz Conda iç çamaşırlarının içinde mesajları taşıyarak hem Luisa Santiago'yu merakta bırakmamış hem de kızın iffetine halel gelmesini engellemiş. Bu olaylardan neredeyse 60 yıl sonra 5. romanım Kolera Günlerinde Aşk için bu anıları düzenlemeye çalışırken babama telgrafçıların terminolojisinde İki ofisi birbirine bağlamak için kullanılan özel bir sözcük olup olmadığını sorduğumda babam hiç düşünmeden tutturmak dedi. Sözcük, sözlüklerde benim aradığım özel kullanım için olmasa da vardı ama bana kusursuz gözüktü. Çünkü farklı ofisler arasında iletişim telgraf terminallerinin tezgahına tutturulmuş klavye ile sağlanan bağlantı aracılığıyla yapılıyordu. Daha sonra bundan hiç söz etmedik. Ölümünden bir süre önce bir basın söyleşisinde babama yaşamında roman yazmayı hiç isteyip istemediğini sordular. Babam da evet yanıtını verdi. Ama ben ona tutturmak yüklemini sorunca vazgeçtiğini ekledi. Çünkü yazmayı düşündüğü romanı benim yazdığımı keşfetmiş. Bu bana yaşamlarımızın gidişatını değiştirebilecek gizli bir olayı da hatırlattı şimdi. Yolculuğun 6. ayında annem San Juan de Cesar'dayken Gabriel Eligio'ya gizli bir haber gelmiş. Habere göre Medardo Pacheco'nun ölümünün yarattığı kinin dağlandığını gören Mina, güya tüm aileyi Barrancas'a geri taşımanın hazırlıklarını yapmaktaymış. Bu, babama zor zamanların geride kalıp da Muz şirketinin kayıtsız şartsız hükmünün bir vaat edilmiş topraklar rüyasını andırmaya başladığı bir dönemde son derece saçma görünmüş. Ama Marquez, iguaranların inadının da farkındaymış elbette. Kızlarını canavarın pençelerinden kurtarmanın yanında kendi öz mutluluklarını feda etmek nedir ki? Babamın acil kararı, Barrancas'tan 20 fersah kadar uzaktaki Riohacca'ya telgrafçı olarak tayinini istemek olmuş. hiç yer olmadığını ama boşalır boşalmaz dilekçesini işleme koyacaklarını söylemişler. Luisa Santiago, annesinin gizli niyetlerini açıktan açığa soruşturamasa da Mina'nın Barrancas'a yaklaştıkça sakinleşip derin derin iç çekmesine bakarak bir şeyler döndüğünü inkar da edemiyormuş. Herkesin sırdaşı olan Con, genç kıza hiçbir ipucu vermemiş. Annesinin ağzından sırrını almaya kararlı olan Luisa Santiago, Barrancas'ta yaşamaktan çok hoşlanacağını laf arasına sıkıştırmış. Ama Mina, bir an bocalamışsa da hiçbir şey söylememeyi seçerek kızını sırrın çok yakınından geçmiş olduğu duygusuyla baş başa bırakmış. Meraklı annem çareyi kendini bir çingene kadının iskambil kartlarına emanet etmekte bulmuş. Falcı, Barrancas'taki geleceği hakkında bir ipucu verememişse de şimdi uzakta olan pek tanımadığı ama ölene kadar seveceği bir adamla uzun ve mutlu bir yaşam süreceğini söylemiş. Falcının yaptığı tanımlama annemin yüreğini ağzına getirmiş. Kadının söylediklerinde özellikle de varoluş biçimiyle ilgili sözlüsüyle öyle çok ortak nokta varmış ki. Falcı son olarak bir an bile tereddüt etmeden annemin 6 çocuğu olacağını söylemez mi? Korkudan öyle yazdım dedi annem ilk kez anlattığında. 5 fazlasını doğuracağını hayal bile edemezdi herhalde. Hem annem hem de babam bu kehaneti öylesine heyecanla karşılamışlar ki telgrafla yürüttükleri iletişim hayali niyetlerinin bir konçertosu olmaktan çıkıp sistemli ve pratik her zamankinden daha yoğun bir hal almış. Tarihler belirlemişler, nasıl yaşayacaklarını konuşmuşlar, yeniden bir araya geldikleri zaman nerede ve nasıl olursa olsun kimseye danışmadan evlenmeye kesin kararlı yaşamlarını düzenlemeye başlamışlar. Luisa Santiago verdiği söze öylesine sadıkmış ki sevgilisinin onayını almadan Fonseca'daki bir baloya katılmayı uygun bulmamış. Acil telgraf sinyali çaldığı zaman Gabriel Eligio hamağında 40 derece ateşle terliyormuş. Arayan Fonseca'daki arkadaşıymış. Güvenliği tam sağlamak için annem hattın öteki ucunda kim olduğunu sorunca şaşkınlıktan iltifat bile edemeyecek durumda olan babam kendini tanıtmak amacıyla şu cümleyi göndermiş. Ona eniştesi olduğumu söyle. Babamın onayını alan annem ertesi sabahki ayine geç kalmamak için koşa koşa eve gidip elbisesini değiştirdiği sabahın 7'sine kadar balodaymış. Barrancas'ta aileden nefret eden yokmuş. Tersine, tatsız olaydan 17 yıl sonra Medardo Pacheco'nun yandaşları arasında bile bir unutmuşluk ve bağışlama havası hüküm sürmekteymiş. Ailenin öbür üyeleriyle kavuşmaları o kadar dokunaklı olmuş ki bu kez de Aracataca'nın kesik kafalı hayaletlerinden, kanlı cumartesilerinden, sıcak ve tozundan kaçıp dağlardaki bu huzurlu yere gelmeyi düşünmeye başlayan Luisa Santiago'ymış. Gabriel Eligio'ya Riohaca'ya tayin işinin peşini bırakmamasını söylemiş. Babam da kabul etmiş. Tam o günlerde taşınma hikayesinin aslı astarı olmadığı gibi bunu Mina'dan başka düşünen olmadığı da ortaya çıkmış kuşkusuz. Medardo Pacheco'nun ölümünün üzerinden 20 yıl geçmeden Barrancas'a dönmek fikrinden dehşete kapılan oğlu Juan de Dios'a gönderdiği mektupta anlaşılmış her şey. Dayım Guayra, adetlerinin kaçınılmaz yazgısına o kadar yürekten inanır ki, yarım yüzyıl sonra doktor oğlu Eduardo'nun mecburi hizmetini yapmak için Barrancas'a gitmesine bile karşı çıkmıştı. Annemle babamın tüm korkularına karşın düğüm 3 gün içinde Barrancas'ta çözülmüş. Luisa Santiago'nun annesinin Barrancas'a taşınmayı düşünmediğini sevgilisine haber verdiği salı günü Gabriel Eligio'ya da ölüm sebebiyle Riohaca'daki görevin boşaldığını ve dilekçesinin işleme konduğunu duyurmuşlar. Ertesi gün Mina kaybettiği makasını arayarak sandıkları alt üst ederken hiç de gereği yokken kızının içinde aşk telgraflarını sakladığı İngiliz galetaları kutusunu bulmuş. Öfkesi o kadar şiddetliymiş ki ağzından ancak çok kötü zamanlarda duymaya alıştığımız bir cümle dökülmüş. Tanrı itaatsizlik dışında her şeyi bağışlar. O hafta sonu alelacele toparlanıp pazar günü kalkan Santa Marta guletini yakalamak için Riohaca'ya gitmişler. İkisi de Şubat rüzgarlarının kamçıladığı korkunç gecenin farkında değilmiş. Anne uğradığı yenilgi nedeniyle tüm duyuları taş kestiğinden kız korkmuş ama mutlu. Sağlam toprağa ayak basmak, Mina'ya mektupları bulduğu zaman kaybettiği güvenini geri kazandırmış. Ertesi gün Luisa Santiago'yu kardeşi Juan de Dios gözetiminde bırakarak tek başına dönmüş Aracataca'ya. Bu aşkı sona erdirmeye kararlıymış. İstediğinin tam tersi olmuş. Gabriel Eligio her fırsatta Aracataca'dan Santa Marta'ya annemi görmeye gidiyormuş. Dilia Caballero'ya duyduğu aşk aynı biçimde ana babasının hışmına uğramış olan Juanito dayım ta başından beri kız kardeşinin bu aşk hikayesinde taraf olmamaya karar vermiş ama yine de kız kardeşinin aşkıyla ana babasına duyduğu hürmet arasında kalmaktan yakayı sıyıramamış ve kendince bir çözüm üretmiş. Sevgililer evin dışında her zaman yanlarında biri varken görüşeceklermiş ve dayımın bundan haberi olmayacakmış. Kendisine yapılanları bağışlamış ama asla unutmamış olan karısı Dilia Caballero, bir zamanlar kaynata ve kaynanasını atlatmak ve onlarla dalga geçmek için kullandığı numara ve sözde rastlantıların aynılarını tezgahlayarak yer almış görümcesinin yanında. Gabriel ve Luisa önce arkadaşlarının evlerinde buluşmuşlar, sonra ara sıra fazla kalabalık olmayan yerlere gitme riskini almaya başlamışlar. Sonunda Juanito dayı evde yokken pencereden konuşmaya kadar vardırmışlar işi. Genç kız evin salonunda, genç adam da sokakta olduğu için verdikleri sözü de tutuyorlarmış hem. Pencere böyle aşklar için yapılmış gibiymiş. Endülüs tarzı, tüm pencereyi kaplayan bir parmaklığın ardından pervaza sarılmış, gece merteminde kokusu eksik olmayan bir yasemin çerçevenin içinden konuşurmuş annem. Dilia her şeyi ayarlamış, o kadar ki beklenmedik bir tehlike anında komşular şifreli ıslıklar çalarak uyarırlarmış aşıkları. Ama bir gece bu önlemlerin hiçbiri işe yaramamış ve dayım kendini gerçeğin ta karşısında buluvermiş. Dilia bu fırsattan yararlanarak sevgilileri açık pencerelerin önünde aşklarını herkesle paylaşarak salonda oturmaya davet etmiş. Annem kardeşinin derin bir iç geçirerek söylediğini hiç unutamaz. Rahat bir nefes aldım. O sırada Gabriel Eligio'nun Riohaca'ya telgrafçı olarak atandığının resmi duyurusu gelmiş. Bir ayrılıktan daha korkan annem, ana babasının iznini almadan onları evlendirmesini umarak piskoposluğun vekili olan Monsenyör Pedro Espejo'ya başvurmuş. Monsenyör öyle bir saygınlığa sahipmiş ki artık azizlerle karıştırılıyormuş. Bazıları ayinlerine sadece yükseliş anında yerden birkaç santimetre yükselip yükselmediğini görmek için giderlermiş. Luisa Santiago yardımını istemeye gidince rahip aklın azizliğin ayrıcalıklarından biri olduğunu gösteren bir örnek sergilemiş. Mahremiyeti konusunda bu kadar hassas davranan bir ailenin iç işlerine karışmamış. Ama kilisenin yardımıyla gizlice babamın ailesi hakkında bilgi almış. Sinse papazının belli ki Argemira Garcia'nın özgür yaşantısına aldırdığı yokmuş. Olumlu bir yanıt vermiş. Pek kiliseye gelmeseler de saygıdeğer bir ailedir. Monsenyör sevgililerle birlikte ve ayrı ayrı konuştuktan sonra Nicolas ve Tranquilina'ya bir mektup yazarak gençlerin kararlılığının onu duygulandırdığını, hiçbir insani kuvvetin bu güçlü sevgiye engel olamayacağını bildirmiş. Tanrı'nın rızasının yenilgiye uğrattığı dedemle ninem bu acılı defteri artık kapatmaya karar vererek Juan Dios'a Santa Marta'da düğünün yapılması için gerekli tüm hazırlıkları yapmasını söylemişler. Ama kendileri düğüne katılmayarak Francisca Simodozea'ya göndermişler. Annemle babam 11 Temmuz 1926'da Santa Marta Katedrali'nde annem düğün tarihini unutup da saat 8'i geçe ancak birilerinin uyandırmasıyla kalkabildiği için 40 dakika gecikmeyle evlenmişler. Aynı gece babamın Riohaca'daki görev teslimine yetişmek için bir kez daha ürkütücü gulete binerek geceyi deniz tutmasının bozgunuyla son derece iffetli geçirmişler. Annem balayını geçirdiği evden öylesine özlemle söz ederdi ki biz büyük çocukları sanki içinde yaşamışız gibi betimleyebiliriz bu evi. Bu da benim gerçekle ilgisi olmayan anılarımdan biridir. Neredeyse 60 yaşında La Guaira Yarımadası'na ilk kez gittiğimde telgraf evinin anılarımdakiyle uzaktan yakından ilgisinin olmaması beni çok şaşırtmıştı. Balçık bir denize inen güher çile sokaklarıyla çocukluğumdan beri yüreğimde taşıdığım masalsı Rio Haka ise ninemlerden ödünç alınma hayallermiş. Dahası da var. Artık Rio Haka'yı biliyorum ama onu olduğu gibi değil de taş taş hayalimde inşa ettiğim gibi getirebiliyorum gözümün önüne. Düğünden 2 ay sonra Juan de Dios babamdan Luisa Santiago'nun hamile olduğunu bildiren bir telgraf almış. Bu haber hala içindeki hıncı sönmemiş olan Mina'nın Aracataca'daki evini temellerine kadar sarsmış. Hem o hem de albay yeni evlilerin yanlarına gelmesini isteyerek silahlarını bir yana bırakmışlar. Bu pek kolay olmamış. Aylar süren ağırbaşlı ve anlaşılır bir direncin ardından sonunda Gabriel Eligio karısının doğumu anne babasının evinde yapmasını kabul etmiş. Onları tren istasyonunda karşılayan dedem, aile tarihimizin kılavuzunda altın harflerle yerini alan şu cümleyi sarf etmiş. Onu tatmin edecek her şeyi yapmaya hazırım. Ninem o zamana kadar kendi yattığı yatak odasını hazırlayarak annemle babamı oraya yerleştirmiş. O yıl içinde Gabriel Eligio telgrafçılıktan istifa ederek kendi kendine ilan ettiği yeteneğini epeyce kuşkulu bir bilime adamış. Homeopati. Dedemse ya şükran ya da pişmanlık duygularıyla kasaba yetkililerinden Aracataca'da yaşadığımız evin sokağına şu andaki adının verilmesini talep etmiş. Monsignor Espejo Bulvarı. İşte 6 erkek 5 kız çocuğun ilki bu şartlar altında 1927 yılının 6 Mart'ında bir pazar günü sabahın 9'unda korkunç bir sağanak yeri göğü inletirken doğmuş. Ailenin ebesi Santos Villero en zor anda işlerin yönetimini elden kaçırdığı için neredeyse göbek kordonuyla boğuluyor yazmışım. Francisca teyze odanın dışına çıkarak yangın alarmı gibi çığlıklar atmaya başlamış. Oğlan, oğlan, sonra da kafiye yapmak istermiş gibi Rom, Rom. Herkes Rom'un doğumu kutlamak için istendiğini sanmış. Ama friksiyon yaparak yeni doğmuş bebeği canlandırmak içinmiş. Kritik anda gökten inmiş gibi yatak odasına giriveren Misia Juana de Freites bana pek çok kez asıl sorunun göbek kordonu değil, annemin yataktaki kötü konumu olduğunu söyledi. Annemi tam zamanında düzeltmiş ama beni canlandırmaları pek kolay olmamış. Öyle ki Francisca teyze öleceğimi sanarak paniğe kapılıp üzerime acil bir durum için hazır bekleyen vaftiz suyunu dökmüş. Aziz Olegario günü olduğu için bana Olegario adını vermeleri gerekirdi aslında. Ama o anda kimsenin elinin altında azizler takvimi yokmuş. Öleceğimden korkulduğu için hemen babamın ilk adını Aracataca'nın ve Mart ayının marangoz azizi anısına da Jose koymuşlar. Misia Juana de Freitas benim dünyaya gelmemle aileler ve arkadaşlar arasında genel bir uzlaşma sağlanmasının anısına üçüncü bir ad daha önermiş. Ama 3 yıl sonraki resmi vaftiz törenimde bana bu adı koymayı unutmuşlar. Gabriel Jose de la Concordia. 7. ayrımın sonu. Sayfa 75.